Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli dinleyenler, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Mesnevi manevi ve hikem-i ataiye ve ayrıca Mesnevi-i Nuriye'den derlemelerle sizlerle beraber buluşmaya gayret ediyoruz. Fakat bu arada birçok konferansta, konuşmada yanımıza gelen arkadaşlar, yeni yeni bu sahaya giren arkadaşlar var. Bu arkadaşlar Mesnevi-i Maneviye nereden başlayacaklarını, başlamaları gerektiğini, bunları bir şekilde bizlere soruyorlar, ediyorlar. Hatta biz tabii ki artık hani herkes biliyordur, herkes okuyordur zannınca bazı şeyleri tekrarlamıyoruz, okumuyoruz. Fakat bize gelen müracaatlarda, gerçi bu hususta acizane kaleme aldığımız şeyler de var, yazılmış çok eser de var, bilhassa ilk 18 beyt hakkında. Bir ilk 18 beyti bir daha konuşuruz, anlatırız ümidiyle bize sual tevcih ediyorlar. Efendim bizden bunu murat ediyorlar. Biz ne yapalım dedik, yani dinleyicilerimizdir, efendim okuyucularımızdır. Belki bir de 18 beyti bu şekilde hızlı da olsa, yani seri bir biçimde fazla uzatmadan şöyle bir hatırlatmak kabilinden ne yapalım, konuşalım istedik. Ondan sonra da hatta bunu bir bölüme sığdıralım. Ondan sonra da Hikem-i Ataiye'ye geçelim diye düşündük. Bakalım Mevla, görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bu arada kıymetli dostlar, şu hatırlatmayı da yapmak isterim acizane. Birincisi, ülkemizin bulunduğu durumla alakalı insanlar devamlı olarak belli şeyleri soruyorlar. Şöyle mi olacak, böyle mi gidecek, nasıl görüyorsunuz, ne yaparsınız? Şimdi ileride olacak bir mesele için bugünden hüküm bildirmek, ahkam kesmek ne İslami'dir, ne aklidir, ne de ahlakidir. Dolayısıyla biz işin bu tarafına bakmıyoruz. Allah hayırlara çıkarsın diye dua ediyoruz. Fakat bu arada tavsiyeden de geri durmamak lazım. Zaten elimizde bir tek tavsiye kaldı. Allah Teala bizim imanımızı kamil eylesin, amelimizi salih eylesin, öylece hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden kullarından eylesin duasıyla şu tavsiyede bulunuyoruz. Efendim, mesele ne olursa olsun, hangi seçim olursa olsun, hangi haber, hangi ifşaat, hangi iftira, hangi doğru, hangi yanlış, ne duyarsanız duyun, neticede değişmeyecek olan tek bir şey var. O da sizin imanınız, ahlakınız, ameliniz, Allah'a karşı kulluğunuz ve lütfen bu son kelimeyi dikkatle zapt edin, Allah'a yalvarmanız. Allah'a yalvarmayan, Allah'a dua etmeyen, ona karşı ibadette soğukluk hisseden bir insan muhakkak manen hastadır. Muhakkak hastalık içerisindedir. O sebepten dolayı dışarıdan birçok enformasyon alıp sanki Türkiye'nin merkezinde kendiniz varmış gibi düşünmeniz bir aldatmaca. Ama şunu da düşünmemeniz aldatmaca. Canım, bu ülkede olup bitenlerle alakalı bir ben miyim mesul olan? Yani bu kadar insan arasında benim ne mesuliyetim olabilir ki? Sözü de bir aldatmacadır. Bunların aldatmacı olduğu şuradan bellidir. Eğer siz dışarıda duyduklarınızla kendinizi önemli zannediyorsanız bu bir aldanmadır. Aldanmışsınızdır. Aldatıldığınız halinizden bellidir. Ama siz dışarıda duyduklarınıza, ettiklerinize değil, en önce kendi nefsinizden Allah'a karşı mesul olduğunuz duygusuna sahip ve o şekilde ben sadece kendime dua edeyim diyorsanız o da manevi olarak bir aldanmadır. İkisinin ortası olacak. Dışarıda olup biteni size lazım olan kadarıyla ne konuşuluyor, ne ediyor o dünyayı bilmek adına, O kadar malumat kafidir diyeceksiniz. Ve sizin Allah'a kulluk noktasında da tek başınıza olmadığınızı ve bu kulluğu idrak edip yaşayamazsanız cemiyete de faydadan çok zarar getireceğinizi düşünmelisiniz. Eğer bu halde isek, herhalde bu gibi durumlarda medeniyet tarihimizde açık seçik, net bir şekilde gösterilen ve ortaya konulan Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de daimi olarak tavsiye buyurup fiilen de gösterdiği bir ahlaka bürünmüş olursunuz. Bunu hatırlatmış olalım. Dolayısıyla biz burada Mesnevi konuşurken, Ataullah İskenderi Hazretlerinden bahsederken, ya çevir şu kanalı şimdi, bunun zamanını, millet seçime gidiyor, etrafta bunlar konuşuluyor, bunlar hala kaç yüz sene evvelki meseleleri konuşuyorlar diyen bir insan, belki bizi dinlemediği için ona aldanmıştır diyemeyiz, ama eğer toptan ve kökten şu anda yaşananları bu mana ile alakasız zannediyorsa zaten aldanmış demektir diye haddim olmayarak öylece düşünüyorum. Ve Türkiye'nin bulunduğu, ülkemizin bulunduğu şartlar ve nefislerimizin bulunduğu ahvalden dolayı işte bundandır ki diyoruz ki dinle. Dinle, neyin nasıl şikayet etmekte olduğunu dinle. Onun sesi, nevası, feryadı bir ayrılık hikayesidir. Neyin sen nazlı nazlı namelerini dinlerken, o nazlı nameleri dinleyiş seni bir musiki, kendini rahatlatma veya işte sadece nefsini eğlendirme gibi bir manaya alma. Ney bir ayrılıktan bahseder? Ney kimdir ve niçin dinlenmelidir? Ney insanda bir ruh olduğunu ona hatırlatır. Ney imalat şekli, o sesi çıkartıncaya kadar aşamalarıyla bile ibretle dinlense ve bakılsa, bir ayrılık, bir terbiye hikayesini anlatır. Neticede esas geldiği yeri hatırlatan, geldiği yerle alakalı kendindeki kabiliyet, henüz lütfen dikkatli dinleyin, kendindeki kabiliyetten habersiz olarak öylece dünya bataklığına saplanmış kalmış ve ondan sonra da talihi yaver gitmiş, bir el uzanmış, onu o kökten ayırmış, dertsiz tasasız çamurun içerisinde rüzgarların nefesleriyle bir o yana, bir bu yana, bir sağa, bir sola, sağın ortasına, solun ortasına, muhafazakarlığa, neyse, bu dünya balçığında bir o tarafa, bir o tarafa sallanmış, kendince derdi tasası yok. Derdi sadece o bataklıktan kopmamak ve rüzgara en iyi şekilde eğilmek olurken, Allah Teala onun bu kabiliyetini, evet sen toprağa bağlı olarak yaşadın ama sen bunun için değil, talihin yaver giderse topraktan halk olunmuş bir insanı kamilin eline düşer, bir kamil usta insanın eline düşer. Yine merak etme, rüzgardan da azade olmazsın. Ama bu sefer o rüzgar sana hususi bir nefesle gelir ve hu nefesiyle sen binlerce, milyonlarca nameyi çıkartır. Sinesi temizlenmiş, evet dert çekmiş, rengi sararıp solmuş, bağrı delik deşik olmuş olursun ama senden nameler zuhur ettiğinde itiraz etmeden herkes bir şekilde bu nameyi duyar, maddi veya manevi zevk alır ama tesir eder. Ney nedir? Neyden murat nedir? Sadece kamış mıdır? Amma yaptın hocam ya. Koskoca Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserindeki geçen neyi bir düdüğe benzettin de yazıklar olsun diyenler, öyle biraz atarken bu işi düşünsünler. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi o koskoca olduğu halle teveccüh ettiğinden dolayı bu ney de olsa, zurna da olsa dinlemek icap eder. Şimdi buradaki neyden misal veriyor? bu ney misalini sen anlamaya çalış. Yoksa kalkıp musiki mi çalmıştı, şöyle mi olmuştu, böyle mi olmuştu diyerek abuk sabuk konuşmamak lazım. Sonra bendeniz acizane bu sahada kalem oynatan insanlardan Hazreti Pir'in nay sadasıyla alakalı söylenen sözlerine itiraz eden kişileri şöyle bir yazdıklarına, çizdiklerine baktığımda Hazreti Mevlana'dan da bigane olduklarını görüyorum. Yani bu kadar savundukları veya sırf başkalarını biraz da taciz etmek için konuştukları sahada bir güzel çalışma yapamamışlar. Hazreti Pir'i anlayamamış veya anlatamamışlar. Bu bir sıkıntıdır. Demek ki sadece bir piyasa edinmek için de bu çıkış yapılabilir. Evet, ney demiştir? Neyden bir musiki aleti olarak ibretle bakılmasını bize söyleyebilir. Başka? Ney? Yapılış, duruş, ses veriş, nefes özelliği ve tesir özellikleri göz önünde bulundurulursa yetişmiş, efendim Allah Teala'nın inayetiyle, muvaffakiyetiyle seyri sülukunu tamamlamış ve artık bunu etrafa da yayabilecek, etrafa da bunu, bu zevki maneviyi, manevi zevki ulaştırabilecek makama erişmiş olan kamil insana da işaret vardır. Evet. Ama ne kamil insana işaret edişi ney olarak anlamamıza manidir, ne de ney olarak anlatılması insanı kamili düşünmeyişimize bir mazeret teşkil eder. Bunu da hatırlatmış olalım. İkinci beyitte Hazreti Pir buyuruyor ki beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemektedir. Evet. Yani benim bu anlattığım muhabbet gerek neyi misal vererek gerekse kamil insana işaret ederek size anlattığım bu hakikati dinleyin ki bunda erkeklik dişilik yoktur. Dünyevilik ve dünyevi sahadaki birçok geçerli en bariz farklar bile bu sahaya girilince ortadan kalkar. Hani halkları birleştiriyordunuz, hani ayrımcılığa son veriyordunuz. Ayrımcılığa son vermek isteyen adam bile ayrımcılık yaparak bunu konuşuyor. Neden? Dinden haberi yok. Ama efendim dinden konuşup da ayrımcılık yapan var. Onun da dinden haberi yok. Onun da dininden aslında haberi yok. Yani dindar olduğunu iddia edip de tarihte neler yaptığını şöyle bir insanları bir görseniz, yani en büyük zararı herhalde İslam medeniyetine ben dinin muhafazası için bunu yapıyorum diye ortaya çıkıp milleti birbirine katan, ona buna efendim savaş tohumları, cenk tohumları saçan insanların yaptığı felakettir. En büyük zararı İslam burada görmüştür. İşte Sıffin hadisesi, Cemel vakası, Kerbela hadisesi, Cenab-ı Osman Efendimizin şehadeti sadece ve sadece değil 1400 sene, 5400 sene geçse de en ağır hadiselerdir. Yenir, yutulur mevzular değildir. Mızrakların ucuna Kur'an asıp biz Kur'an'ın esasını temsil ediyoruz deyip Hazreti Ali'ye baş kaldıran insanlardan tutun da sahabenin birbirini katletmek durumunda kaldığı feci hadiseleri bir hatırlayın. O sebepten dolayı aslında çok dikkat etmemiz gerektiği asr-ı saadet döneminde bile kendisini göstermiştir. O zaman da yapılan işler, çalkantılar, iftiralar ve onlara karşı hep ahlak-ı Muhammediye ile cevap vermeye çalışan arifler, zarifler, kamiller bu kıyamet sabahına kadar bu meselenin, bu mevzunun hep devam edeceğine işaret etmişler ve tarihe not düşmüşlerdir. Fakat bu manaya girilse en bariz ayrım sebepleri bile ortadan kalkar. O halde gelin ivazsız garazsız Allah Teala'ya davet eden, bu muhabbeti anlatan, Allah'ın razı olduğu işlere davet edeni dinleyin. Yani kendi benliğini karıştırmıyor. Ney nasıl ki kendinden içinde bir ukde olsa, bir boğum olsa, bir efendim çapak olsa, efendim orada bir damar olsa, nasıl ki sesi bozuluyor, nasıl ki akordu bozuluyor. Bak neyin içini tamamen temizliyorlar, yakıyorlar, bağrını deriyorlar. Ve ondan sonra kendinden söylemiyor. Efendim bağlı olduğu manevi kaynaktan ne gelirse onu söylüyor. Kendi istidadına, kendi çapına, kendi şekline göre. Ve herkes onun o söylediğini anlıyor. Herkes onun o halinden istifade ediyor. İştiyak derdini şerh edebilmem için ayrılık acılarıyla şerha şerha olmuş bir kalp isterim. Ben sana bu ayrılığın nasıl olduğunu anlatırım. Neyin ayrılığından bahsetmek istese sadece, herhalde sadece neyi kastetmiş olsa bu tabiri yapmazdı. Ama şu da bir gerçektir ki, musikinin, o ilahinin, tekke musikisinin, hele hele zikrullah ile beraber söylenen kasidelerin, inşaat edilen nutukların zevkini alamayan bir adamın hakikaten de sinesi düğümlüdür. Yani taş gibi bir şeydir o. Yani o ilahi sada, o maneviyatı anlatan şeyler ona tesir etmiyorsa, onun kalbinde, ruhunda bir sıkıntı veya bir çocukluk vardır. O sebepten ben sana iştiyak derdini anlatırım. Ben senden bunu saklamıyorum. Fakat bunun için hakikaten bu sahada dertli olman lazım. Böyle bir derdin yok. Ruhlar aleminde ne olmuş? Cenab-ı Hak kainatı nasıl yaratmış? Aşk nedir? Muhabbet nedir? Nur-u evvel nedir? İlk aklı yaratmış, kalemi yaratmış, Nur-u Muhammedi'yi yaratmış. Bunlar nedir? Şehadet diyor. Hiçbir zamanda bu dünyada göremeyeceğimi söylediği halde niye şehadet ettiriyor? Böyle bir derdi yok. Özlemek yok. Ahirete gittiğinde ya oradaki bağ bahçeye yumulmak veya köşklerde, ya dünyada çok çektik, yeter olan Allah'ını seversen. Girelim şu cennete de, takılalım burada işte ebedi hayat. Yanmayalım, adam bizi yaratmış işte, Hazret bizi şöyle ehemmiyet vermiş. İşimizi yapalım mantığıyla. Böyle bu şekilde bir kafayla giden adama, aa bak böyle bir ayrılık var. Ruhlar aleminde şöyleydin, Nur-u Muhammedi böyleydi, İşte bu sevgin şundan diye anlatılır mı? Adamın böyle bir derdi yok. Hazreti Pir de buyuruyor ki ben anlatırım. Anlatırım ama en önce sende bu dert var mı? Bir kendini yokla bakalım. Sen bir yerden ayrılmanın ızdırabını hissediyor musun? Allah'tan ayrı kalmanın ızdırabını hissediyor musun? Yok. Neyini anlatayım sana? Şimdi ne anlatacağım sana? Derdin yok. Hiç böyle hasta olmayan bir adamın evlerin kapılarının çalınıp da efendim ben dahiliyeden Fatih Çıtlak, bir hastalığınız var mı ziyarete geldik diyen doktor gördünüz mü? Ama gidin pazartesi günü falanca günü polikliniklerin önünde minnet kuyruktadır, kuyrukta. Adam derdi olanlara zor yetişir. Hiç müracaat etmeyenin kapısını çalar mı? Vakti yok ki. Ben de ayrılıktan parça parça olmuş, bu iftirakı, bu firakı kalbinde hissetmiş adam lazım bana. Öyle fazla bir şey istemiyorum. Parası varmış, pulu varmış, üniversiteymiş, cerrahmış, efendim hukukçuymuş, kocaman adammış, zenginmiş. Hiç bunlara bakmıyoruz. Derdin var mı derdin? Derdin var. Ha, o zaman gel anlaşırız seninle diyor. Hazreti ben anlatırım sana diyor. Derdin yok, uğurlar olsun. Allah selamet versin. Allah derdini artırsın. Hangi derdini? Çocuğun okul taksit derdini değil, üniversiteye giriş derdini değil, efendim falancaya kavuşamadığım derdi değil, 3 gündür telefon kapalıdır derdi değil, bir yerde basurun çıkmış o derdin değil. Ne derdin? O ne derdin? Ne derdin diye düşünürken burada başka bir dertli var. Diyor ki ara ver diyor, biz de dertleneceğiz şimdi diyor. Peki, şu kadarını söyleyelim, bir ara verelim. Aslından, vatanından uzaklaşmış olan kimse, geçirmiş olduğu zamanı elbette tekrar arar. Böyle bir derdi yoksa, aslından uzaklaşmak gibi bir sıkıntısı yoksa, neyi arar? Ne aradığını bilmeden arar durur işte. Ara verelim, aramaya devam edelim.
Göster cemalin sana.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Mesnevi-i Manevi'den yani Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin ilk 18 beytinden bahsediyoruz. Bu arada mesaj gönderenler, arada bir şeyleri iletenler var. Yani ilk 18 beyti, işte ilk 18 beyti. Evet, Mesnevi'nin ilk 18 beytinin ehemmiyeti malum, Hazreti Pir'in bizzat kendi eliyle yazmış olduğu beyitlerdir. Ondan sonraki beyitleri de Hüsamettin Çelebi Hazretlerine yaz Hüsamettin deyip ona yazdırdığı, yeni tabirle dikte ettirdiği eseridir. Mesnevi'nin bu ilk 18 beytine çok manalar verilmiş, çok şerhler yapılmış. İlk 18 beytin sırları hususunda, anlattığı güzellikler hususunda bayağı meraklısının dikkatini çekecek, onu gönlünü tatmin edebilecek birçok şeyler hazırlanmış, yapılmış. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Hani denildi ya, bir derdi yok meselesinden anlatıldı. Ben her cemiyette, her mecliste inledim durdum, kötü halli olanlarla da, iyi, hoş huylu olanlarla da ne yaptım? Düşüp kalktım. Şimdi dördüncü beyitte buyurmuştu ki, aslından, vatanından, esas memleketinden uzak kalmış kişi elbette onun hasretiyle o gurbet hayatını bu iliklerinde, yaşadığı şu ortamda hisseder ve bir özlem, bir hasret çeker. Yani ben sinesi parça parça olmuş, kalbinde bu hasret ateşini işitmiş, hissetmiş birisiyle konuşurum, ona derdimi açarım. Ama şu da bir gerçek ki, bu zaten ekstra bir durum değildir tabiri caizse. Zaten uzak olduğunu hisseden bir insanın da ciğerinin yanması, içinin yanması lazımdır. Yani siz benim anlatacağım dermana değil, benim anlatmak istediğim derde talip olursanız daha isabetli bir hareket yaparsınız manasını anlıyor muyuz? Evet, anlaşılıyor. Zira herkes kendi anlayışına göre bana yar oldu beytinden evvel de ben herkeste oturdum kalktım. Hakikaten de kıymetli dostlar, bendeniz insanı kamil olarak herkesin neredeyse artık ittifak ettiği, şehadet ettiği insanların hayatlarının belli dönemlerinde onların huzurunda bulunmak nasip oldu. Hakikaten etraflarında çok farklı insanlar vardı. Hani bendeniz de kendimi dahil ediyorum, yani iyiyim demiyorum ama hakikaten çok farklı insanlar etraflarında olurlardı. Yani aldatmak isteyenden tutun da hizmet etmek isteyene, aşık olandan tutun da hakaret edene kadar birçok insanlar etrafında bulunurdu. O mürşitleri, o hocaları kendine göre bir şeylere yönlendirmek isteyen, kendi çıkarlarına hizmet etsin diye adeta oradan ne koparabilirim diye düşünen insanlar da vardı. Ahlakını düzeltmeye çalışan insanlar da vardı. Bu arada gerçekten iyi niyetle hareket edip fakat hata eden, hatasını kabullenip hatasını farkına varıp düzelmek için gayret eden ve hep güzel işler yapmaya çalışan insanlar da vardı ki biz bile bunları bu şekilde fark edebiliyorsak, düşünün o insanı çok iyi tahlil eden nazarlara sahip olan büyükler kim bilir bu işin nasıl tahlilini yapmışlar, nasıl hizmet etmişlerdir. Herkes kendi anlayışına göre bana yar oldu fakat benim içimdeki sırrı kimse araştırmadı. Herkes benden istifade etmeyi düşündü ama benim maceramı kimse sormadı. Ne güzel nameler çıkartıyor diye herkes dinler, ney sesi der. Neyi bile kimse merak etmez aslında. Ne güzel bir ney taksimi yapıldıktan sonra kimse neyi alkışlamaz. Ona nefes edene alkış tutar veya takdir eder. Ama ibretliktir ki kıymetli dostlar, dikkat ettiniz mi? Saz enstrümanlar, yani bu musiki enstrümanlarına baktığınızda ne olursa olsun insanı etkiler. Bağlaması da öyledir. Kanunu, udu, tamburu, ney, hatta kavalı bile öyledir. Neden? Onlarda bir günah işleyebilecek istidat yoktur. Kendileri temizdir. Temiz oldukları için de onlara gelen nefesler sayesinde, onlardan çıkan o sesler bizi daha çok etkiler. Evet, bağlama üstadı eline bir saz alsa, o nameleri ağzıyla yapsa, hani diyeceksiniz ki tabii bu saçma bir misal, yani ağzıyla ne kadar ses çıkartabilir? Yo, ağzıyla da yapsın, yani birebir çıkartsın, yine o kadar etkilenmezsiniz. Onun o saflığı, onun o temizliği sayesinde bizim saf duygularımız harekete geçer. Allah bizi kötülükten, sinemizi karartmaktan, sinemizi kararttıktan, kötü ameller, hatalar yaptıktan sonra halini düzeltmeye çalışmamaktan, ahlaksızlığı yaymaktan, edepsizliği yaymaktan, edepsizliği yayıp bir de edepliymiş gibi cemiyeti ifsad etmekten Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Bu hale bizi düşmekten de muhafaza eylesin. Etrafımıza da, halka da, hakka da, mahşer halkına da rezil olmaktan Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. İşin bu kısmı bu tarafta. Diğer tarafına baktığımızda, herkes kendi anlayışına göre bana yar oldu. Öyle, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinledikleri halde haksız yere sahabisine kılıç çekenler bile olmuştur dedik ya. Bunlar olmuş. Nasıl oldu bu? İşte oradaki sırrı, oradaki o içsel edebi, kalbin ahlaklanmasına edep diyoruz biliyorsunuz. O edebi araştırmayınca, o yetişme tarzına kalbi olarak nazar etmeyince, herkes kendi hayatına uygun bir tarafından ne yaptı? Bunu almak istedi. Bununla hemhal olmak istedi. Halbuki benim sırrımı araştırmadılar. Kolay mı bu hale gelmek için bir insanı kamil ağzından, bir neyin ağzından naklederek konuşuyoruz dostlar? Kolay mı, ne kadar çile çekmiş, ne kadar sıkıntı çekmiş? Bir kamış parçası ses çıkarsın diye ne kadar meşakkat, ne kadar merhale geçirmiş. İnsan kendi halikinin, kendi yaratıcısının ve sahibinin güzelliklerini anlatmak için acaba az bir emek mi çekmiştir? O imtihanlara maruz kalmamış mıdır? Bakın, hayatların hep sıkıntılarla doludur. Hatalarla doludur, yanlışlıklarla doludur, başka şeylerle doludur. Ama hep onlar her hatada, her efendim kafa çarpmada, her dışarıdan maruz kaldıkları hadisede ve içeriden nefislerinden gelen tazyike karşı hakkı tercih etmişler. Kendi istediklerinden, umduklarından bile el çekmişler. Ve ya Rabbi, sana sığınıyorum. Lütfen ve keremen beni sen muhafaza eyle. Ben seni istiyorum diyerek iç alemlerinde bu uzleti yaşamışlar. 7. beyitte şöyle buyuruyor Hazreti Pir: benim sırrım feryadımdan uzak değildir, lakin her gözde onu görecek nur, her kulakta onu işitecek kudret yoktur. Evet kıymetli dostlar, ben konuşurken, benden gelen nameleri sizler işitirken, hani hem neyin ağzından hem kamil insanın ağzından nakille bu beyitleri yine aktarıyoruz. Benim sırrımdan uzak mı zannediyorsun? Benim sırrımdan uzak değildir. Benim sırrım aslında söylediğim kelamda gizlidir, ama her kulak onu duymaz, her göz onu fark edemez, göremez. Evet. Bakın, Hikem-i Atayiye'de nasıl bir ifade var 183. kelamında. Küllü kelamin, evet, yabruzu ve aleyhi kısvetul kalbillezi minhu beraz. Ağızdan çıkan her söz geldiği kalpten bir kıyafet taşıyarak çıkar. Muhakkak insanın içindeki sırla, insanın içindeki manayla veya içindeki güzel, iyi, kötü neyse, onlar neyse onunla beraber ortaya çıkar. Hatta biliyorsunuz bu sahada ilmi araştırmalar var. İşte psikanalistler var, psikologlar var, psikiyatristler var. Bir sürü pisi pisi. Evet, ne yapıyorlar? Usulcacık böyle pisi pisi diye diye adama yaklaşıyorlar. Konuşma üslubundan, konuşma şeklinden, acaba hatıralarıyla alakalı sıkıntısı mı var? Kalpten mi konuştu, akıldan mı konuştu? İşkembeden mi attı? Bunu zahiren bile anlayabiliyorlar. Yani bunu dikkatli, müdakkik olan bir insan, bu dikkatli gözlemi sayesinde bile içten gelen hatıratı, hayali, vehmi, korkuyu, hobiyi, fobiyi ayırt edebilecek noktada bir ilim tahsil ediyorlar. Bir de bu mana ilmi olsa elbette bu tahsil ediliyor. Küfür kokusu mu var, iman kokusu mu var? Burada bir istidadı manevi mi var? Yoksa istidadı şeytani mi var, rahmani mi var, nefsani mi var, anlaşılıyor. İşte küllü kelamin yabruzu ve aleyhi kisvetul kalbi lezi minhu baraz. Ağızdan çıkan her söz muhakkak kalpten geliyorsa hele o içinden, sadrından ne yapar? Bir kisve, bir kisveyi kalp şey yaparak efendim giyinerek çıkar. Fakat kisvetül kalp denildiğinde bir de burada kalp kelimesi dönüşüm manasındadır. İnsan içindekini doğrudan söylemez. Ne yapar? Onu kelama kalbeder. Onu bir şekillendirir. Dışarıda anlaşılacak şekliyle veya anlatmak istediği miktarıyla ne yapar? Onu değiştirir. Biliyorsunuz kalbin değiştirme, inkılap gibi değiştirme manası da vardır. Her kelam muhakkak nasıl zuhur eder? Muhakkak bir değişikliğe uğrayarak zuhur eder. Manası da muhteşem bir manadır. Yani tamamen akıldan konuştuğunu zannetsen de muhakkak kalbin oraya müdahalesi vardır. Veya tamamen kalpten ilk sana geldiği ilhamla konuşmak istesen de muhakkak o akıl ve örf frenine ne yapar? Takılır. Bir kisveye girer de öyle zuhur eder. İşte bu kelam da Evliyaullah'ın anlattığı kelam da bu mislidir. Aynı şekilde biliyorsunuz Kur'an kelamı bile olsa insan okuduğunda o kelam onun ağzından çıktığında ne olur? Bir kalp olma yaşar. Bir kayıp olma değil. Kalp olma. Bir ona kendi şahsiyetinden, kendi düşüncesinden, kendi vehminden muhakkak ne yapar? Bir şeyler katar. Ama illa Kur'an'da artık ifna olmuş o kelamullah kendinden sadır olmak için o efendim sineyi, o sadrı, o hançereyi seçmiş olan müstesna hafızları dinlediğimizde nasıl oluyoruz? Tabii ki baştan ayağa titriyoruz. Bizi bile titretiyor. O sebepten benim feryadım aslında sırrımdan uzak değildir. Lakin her gözde onu görebilmek, her kulakta onu duyabilmek kabiliyeti yoktur. Yoksa ben size kelam ederken siz dertli olsanız, siz hemdert olsanız, elbette benim kelamım size kafidir manasını da anlayabilir miyiz? Evet, bu manada buradan tahsil edilebilir. Nasıl? Beden ruhtan, ruh da bedenden ayrı değildir. Lakin herkesin ruhu görmesine ruhsat yoktur. Şimdi bir insanın ruhu var mı? Var. Nereden biliyorsun? Ya işte adam hareket ediyor. Bu hareket ruh olmasaydı olur muydu? Olmazdı. Ruh çıkıyor. Nereden çıktı? Görmüyorsun. Ama çıktığı zaman bu beden hareketsiz kalıyor. Şimdi ayrı mı, gizli mi? Ayrı değil. Ama gizlenmiş. Peki ben bu ruhu bir görsem? O ruhu görebilmen için en önce kalıpla işini halletmen lazım. sen kalıpta olan hakikatleri daha tatbik etmemişsin. Kalıbın ardındaki hakikati mi sana gösterecekler? Sen hazır olan emri yerine getirmemişsin. Sana gayip, senin gözünden gayb edilen, gayip kılınanı mı gösterecekler? Sen bu şekilde bir ahlaka bürünememişsin. Sana edep perdesini mi açacaklar? Suallerini size değil, kendime. İbret olsun diye hakikaten de kendime söylüyorum. Dolayısıyla herkesin ruhu görmeye müsaadesi yoktur sözünden aynı zamanda Cenab-ı Pir ne buyurmak ister? Neye işaret eder? Demek ki ruhlarla görüşenler de var. Nitekim peygamberlerde bu var. Peygamberlerde olduğuna göre onun ümmetlerinde bu hal vardır. Evliyasında peygambere yakınlık nispetinde bu ruhlarla görüşebilme kabiliyeti insanda vardır. Ama sen şimdi gidip de kadınlar arası ruh çağırma seanslarına uğrar da ruhla görüştüğünü iddia edersen, yakında artık kimlerle hangi şeytanlara düşüp kalktığını anlarsın ama iş işten geçmiş olur. Evet, öyle ruh çağırmayla bu iş olsaydı yani neler yapılırdı kim bilir. Tuz ruhu kadar bile yaklaşmaz. O seanslara giden insanlar aldanmıştır. Bir şeyler oynar eder, içlerinden bir şeyler kopar ama o aslında denizden çıkmış balık gibi imandan uzaklaşmaya doğru gidişteki yaşadıkları heyecandır. Manaya yaklaşmaları değil, manadan uzaklaşmalarıdır. Balığın denizden uzaklaşınca çırpınması gibi. Evet. Şu neyin sesi ateştir, hava değildir. Her kimde bu ateş yoksa o kimse yok olsun. Eğer insan bu neydeki hu nefesini hissetmiyor ve hu isminin, Cenab-ı Hakk'ın zikrinin zevki yoksa, bunu nefes zannediyorsa, zikri nefesten, nefes alıp vermekten ibaret zannediyor da, zikrin insanın benliğini yakan bir ateş gibi onu yaktığını ve ondan sonra da ahirete gittiğinde bu cemale yananların cehennemde yanmayacakları ve cemal için yandıklarından da cemale kavuşabileceklerini idrak etmiyorsa bir insan ne yapsın efendim? İdrak etmiyorsa bir insan ne yapsın? Yok olsun. Neden? Bu idraksizliği onun kendi mevhum, vehmettiği varlığındandır. O varlığından geçemediği için bu sadayı duymaz. Şimdi efendim herhalde alttan böyle güzel bir musiki geliyor. Bir sürpriz var galiba. Öyle anlıyorum. Biraz içerisi hareketlendi. Bakalım sürpriz neymiş? Biz burada bir nefeslenelim. Efendim inşallah ondan sonra neydeki ateş ile meydeki kabarış hep aşk eseridir diye bir noktalı virgül koyalım. Fonda çalınan, fonda icra edilen esere bir kulak verelim. Neymiş bakalım sürpriz? Ney yarinden ayrılmış olanın arkadaşıdır. Onun makam perdeleri bizim nurani ve zulmani perdelerimizi, yani vuslata mani olan perdelerimizi yırtmıştır. Ney gibi hem zehir, hem panzehir, hem demsaz, hem müştak bir şeyi kim görmüştür? Ney aşıkların aşkını, fasıkların da fıskını artırır. Fasık olan kalbinde fitne olanların ucubu artar, heva hevesi artar. Aşkı muhabbeti olanlarınsa Cenab-ı Hakk'a karşı iştiyakları artar. neykanlı bir yoldan bahseder. Mecnunane aşkları hikaye eyler. Manevi bir hicret, manevi bir hicretten bahseder. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cihat neye denir, mücahit neye denir? Nefsiyle cihat edene denir. Muhacir kime denir? Günahlarını terk edene denir. Dile kulaktan başka müşteri olmadığı gibi maneviyatı idrak etmeye de bihuş olandan başka mahrem yoktur. Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi gecikti. O günler mahrumiyetten ve ayrılıktan hasıl olan ateşlerle arkadaş oldu. Yani ateşlerle, yanmalarla geçip gitti. Günler geçip gittiyse varsın geçsin, ey pak ve mübarek olan insanı kamil, hemen sen var ol, biz neyiz ki senin yolunda, sen o şekilde bu aşkın, bu imanın ve İslam'ın alemdarı olmaya, başımızda serdar olarak bulunmaya devam et. Balıktan başkası onun suyuna kandı, nasipsiz olanında rızkı gecikti durdu. Ham ervah olanlar pişkin, yetişkin, olgun, kamil olanın halinden anlar mı? O halde sözü kısa kesmek gerektir. Vesselam.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, arkadaşlarımız hakikaten güzel bir sürpriz yaptılar. Burada böyle bir atraksiyon, güzel bir efendim hareketlilik yaşadık. Şimdi programımızın son bölümünde zaten Mesnevi-i Manevi'nin efendim ilk 18 beytini işlerken Hikem-i Ataiye'den, Ataullah İskenderi Hazretlerinden okuyorduk. Efendim bakın tekrar tavsiye ediyorum. Yani bizim anlatmamız nedir ki neticede? Siz alın. Bakın Hikem-i Ataiye'yi okumaya gayret edin. Yani muhteşem sözler. Ataullah İskenderi Hazretleri'nin hayatını şöyle kısaca okusanız, 5 dakikanızı, 10 dakikanızı almaz. Ebul Abbas Mürsi Hazretleri'ni, Ebul Hasan Nişazeli Hazretleri'ni, Abdüsselam İbni Meşişi, yani bu zatları merak edin kıymetli dostlar. Ondan sonra kendi alanınızda, kendi yaşadığınız şeylerle sınırlı kalıp, olmadık serhoşluklara, olmadık ucuplara, olmadık aldanmalara maalesef ram oluyoruz, kapılıp gidiyoruz. Bu zatları okuyun. Bunlar ivasız garasız hep Allah Teala'nın yolunu sebil yaymışlar. Ve şöyle bir baktığınızda aslında birçok zat kendilerinden evvelki kişilerin sözlerini zaten ayettir, hadistir. Bir kere en başta o vardır. Hep o sözleri tekrarlayarak zamanın insanlarının anlayışına göre ve o renge efendim büründürerek insanların nazarına vermişler. Bunlar akmaz, kokmaz, kaybolmaz, uçup gitmez sözlerdir, güzel sözlerdir. Yani bazı arkadaşlar takdir ediyor, anlatıyor. Efendim çok güzel anlatıyorsunuz, ediyorsunuz. Allah razı olsun. Tabii iyiliklerinden belki konuşuyorlar. Fakat size samimi söylüyorum. Şu kitapları bir insanın okuyup da, yani ruhi derinliğini, tefekkürünü kullanıp elinden geldiği kadar şöyle bir kalbini de şöyle bağlayarak bu metinlere baktığında veya bakıp da bir şey anlamaması, hissetmemesi mümkün değil. Bizim aslında yaptığımız bu sahaya özendirmek, güzel sözleri tekrar hatırlatmak ve dedikoduyla vesaireyle uğraşacağımıza hakikatle uğraşmaya sevk etmek. Hakikaten de amacımız bu. Bu amacın dışına çıkmamıza Cenab-ı Hak müsaade buyurmasın ve söylediğimiz şeyleri hep bu minval üzere hak yolda sarf etmeyi, hak yolda ilerlemeye vesile eylesin inşallah. Şimdi bakın 180. sözde Hikem-i Atayye'de bu güzel muhteşem insan Ataullah İskenderi Hazretleri ne buyurmuş? Hangi ilhamı, hangi manayı bizlere nasıl aktarmış? Min alamati ikametil hakki leke fiş şey'i idametuhu iyyake fihi ma'a husulit netaici. Husulin netaici, evet. Allah seni destekliyor, hak seni destekliyor. Herkes haktan yana olduğunu, hakkın da kendisine yardım ettiğini, inayet ettiğini söyleyebilir. Haksız insanlar bile hakkın kendisini teyit ettiğini söyleyebilir. Şimdi dışarının değerlendirmesine, dışarının hüsnü zannına, suizanlığına şöyle bir bakmadan, kendisine bakıp şu soruyu sorsun dercesine Ataullah İskenderi Hazretleri bu sözünde ne buyuruyor bakın. Min alamati ikametil hakki leke fi şey'i idametuhu iyyake fihi ma'a husulin netaici. Sen Allah Teala tarafından hakkın teyidinde, hak seni muhafaza ediyor, hak olarak yürüyorsun, hak seni tutuyor tabiri caizse. Evet, hak seni kuşatmış, seni ayakta tutan hak. Nasıl anlarsın? Eğer o sendeki bulunan hal hayırlı neticeler doğuruyorsa, güzel neticeler çıkartıyorsa ortaya, sen hak bir iş yapıyorsun. Bakın kıymetli dostlar, hal iyi neticeler doğuruyorsa, hal iyi neticeler, yani bir şeyin neticesini alıyorsun ve hayır oluyor, hayra vesile oluyorsun. Fakat burada tabii bir püf noktası var. Allah Teala bazen haksızlık içerisinde bulunanlarla da hayra vesile kılabilir bir işi. Fakat dikkat edin, o işe o vesile olmaz aslında. O haksızlık karşısında tedbir alarak efendim ihtiyatlı, ihtimamlı, efendim kendi ahlakını muhafaza etmeye çalışanlar tarafından bir hakkın ikamesi vardır. Yani zalimin bile zulmünden sonra hakka gönül vermiş olanlar tekrar filizlenip yeşerirler. Bir buna işaret var. Bir de şu var. Halinin iyi hale dönüşmesi, iyi şeyler doğurmasıyla alakalı husul kelimesi kullanılıyor. Husulün netaici. Yani sende ne var? Hep iyiye vesile olma gayreti ve hep iyiye vesile olacak şeyler zuhur ediyor. İşte o zaman sen hak yolunda bulunuyorsun. Peki hak iddia ediyorsun, haksızlığı ortaya çıkartmaya çalışıyorsun, hakkı bilsene herkes diyorsun fakat fitne çıkıyor. E bak, bu seni hak tutmuyor demek. Yani hakkın ifşaında eğer fitne çıkıyorsa, bakın fitne diyorum, fitne çıkıyorsa, imanlar örseleniyorsa, o hakkı teslim etmek değildir. İddia ettiği şey hak olabilir. Fakat ortaya koyuş şekli de haksız olabilir. E bir şeyin ortaya konuş şekli haksızsa artık o kişi haktan bahsedemez. Mesela şimdi diyelim ki bir adam içki içiyor. Şimdi bu adamın içki içmesini, ya bu içki içmek günahtır vesairedir, şöyle ceza vermektir deyip de sen kendine göre onun cezasını kesmeye kalkarsan, dur ben böyle böyle yapayım da bu adam işte muhitine bile giremez olsun dersen, bu hakkı temsil değil ki. Bakın Hazreti Ömer Efendimizin, yani sözü buraya getireceğim de o yüzden bu misali verdim. Hazreti Ömer Efendimizin meşhur bir hadisesi var. Geceleri teftiş ederken vazifesinden dolayı sokak sokak, cadde cadde dolaşıyor. Işık gördüğü yerde duruyor. Bir evin bahçesini, bahçe duvarının yanından geçerken içki içildiğini anlıyor. İçki içildiğini anlıyor, bir müddet bekliyor. Hakikaten emin olmak için, ondan sonra da hemen baskın yapmak üzere, iyi dinleyin lütfen efendim, dinlemeyenler bunu iyi dinlesinler. Hazreti Ömer Efendimiz duvarı aşıyor, içeriye dahil oluyor, bahçe duvarına. Ve adamı diyor ki, şimdi ben seni ne yapayım, ben Ömer'im, tanıdım diyor, sen Ömer'sin. E diyor, hiç istifini bozmuyorsun, ne yapayım ben şimdi sana? Bak işte içki içerken yakalandın şimdi sen. Yasak tabii. Diyor ki, ya Ömer diyor, ben cezamın ne olduğunu biliyorum. Belli bir ceza kesilecek, şahitlerin de var. Fakat ben senin durumunu düşünüyorum. Ben şu anda sana acımakla meşgulüm. O yüzden kendi derdimi düşünemiyorum. Hazreti Ömer şaşırıyor. Nasıl bir söz bu? Sen ne diyorsun? Adam diyor ki Hazreti Ömer'e, ben diyor içki içiyordum, bir hata ettim. Fakat sen üç hata yaptın. Bir, Allah Teala tecessüs yapmayın, casusluk yapmayın diyor, sen araştırdın diyor. İki, evlere kapılarından girin diyor, sen duvardan atladın. Bir ayet hükmü daha cinayet işledin. Üçüncüsü de diyor, üçüncüsü de evlere girerken içerideki kişiden izin isteyin denmesine rağmen sen benden izinsiz içeri girdin diyor. Ben bir kabahat ettim, sen üç kabahat ettin. Vallahi ben sana bunun hakkını soracağım diyor. Ahirette, dünyadaysa dünyada, ahiretteyse ahirette, ben sana bunun hesabını soracağım diyor. Hazreti Ömer'i bir titreme alıyor ve adamın ellerini tutuyor. Allah rızası için hakkını helal eyle. Adam diyor ki, vallahi hiç şey değil, çok utandım, çok mahcup oldum, senden bunu beklemezdim. Yani iş uzuyor. Hazreti Ömer tabii çok akıllı bir insan. Diyor ki, ben bu eve girmemiş olayım, sen hakkını helal et. Ama bak, sen de bu günahı irtikap etme. Ben sana ceza vereceğim de keyfin mi artacak? Sen Allah'ın men ettiği bir işi yapıyorsun. Bunu yapma bir daha sen. Ben bunu tövbe bir daha yapmayacağım. Ben de diyor girmemiş kabul et. Bu şekilde helalleşelim. Ve Hazreti Ömer'le o adam helalleşiyor. Anlattığım hadise bu meal üzere. Motomot olarak değil. Bendeniz biraz sizlere de anlatım tarzı olarak uyarlayarak aktarmış oldum. Şimdi evet, bu adamın belki bir yaptığı şeyi ortaya koyuyor. Fakat yapış şekline bak. Şimdi burada Hazreti Ömer radıyallahu anh ki asla ve asla kötü niyetle Hazreti Ömer bir arada zikredilemez. Peki ya günümüz insanları? Velev ki şu veya bu mesele ortaya konuluş şeklinden diğer meseleye kadar hakla işleri yoksa, haksızca bunu yapıyorlarsa, Allah'ın emrinin dışına çıkılmışsa artık burada iyi niyet aranır mı dostlar? Elbette iyi niyet aranmaz. İşte bu sözleri çok iyi anlamak icap ediyor. Çok iyi dinlemek icap ediyor. Men abbara min bisati ihsanihi. Evet. Asmatethu esa'e. Ve men abbara min bisati ihsanillahi ileyhi. Lem yasmut iza esa'e. Kendi iyiliklerinden bahseden kişi, kendi yaptıkları iyilikleri anlatıyor. Şöyle iyilik yaptım, şöyle hizmet yaptım, böyle bunu yaptım, bu kadar kişi okuttum, bu kadar burs verdim. Ben çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim. Böyle bahsederse, herhangi bir kötülük yaptığında susmak zorunda kalır. Sesi kesilir. Fakat Allah'ın kendisine olan nimetlerini övüyor ve Allah Teala'nın kendisine verdiği nimetleri övmek üzere konuşuyorsa bir insan, kötülük de yapsa anlatmaya devam eder dostlar. Anlatmaya devam eder. Bir adam kendini övüyorsa, iyiliklerinden bahsediyorsa, kötülük olduğunda susmak zorunda kalır. Ama kendinden değil de Allah'ın kendine lütfettiği iyilikleri konuşuyorsa, o kişi kabahat bile etse ne yapmaz? Susmaz. Peki bu nereden çıktı şimdi? Bakın yukarıdaki sözden çıktı. Allah onu yine o hak sahada ikamet ettirir. Onu hayra vesile olacak şekilde muhafaza eder. Neden? O kendini övmüyordu ki. Kendi benliğini iyiyim diye tezkiye ve tebriğe etmiyordu ki. Allah'ın güzelliğine, yolun güzelliğine dikkat çekiyordu. O yüzden hak onu ne yapar? Muhafaza etmeye devam eder ve kendi yaptığı kabahat kendine ait olsa da hak sahasında Allah onu susturmaz, susturmaya çalışanlara asla müsaade etmez buyuruyor Ataullah İskenderi Hazretleri. Şimdi bir başka söz, hemen devamı. Tesbiku envarul hükemâ'i akvalahum fehaythu sarat tenviru vasalet ta'biru. Evet. Gerçekten kalbinde Allah Teala'nın hikmetlerini barındıran kişilerin nurları sözlerinden daha önde gider. Yani onun sana sözü erişmeden himmeti erişir. Onun sana sözü gelmeden evvel sen o nura bürünürsün. O yüzden sözleri sana tesir eder. Dolayısıyla bu nurlanmanın gerçekleştiği yere güzelce ifade kolayca ulaşır. Yani nedir onlardaki konuşma sırrı? Güzel edebiyata sahip oldukları, lisanlarını, telaffuz şekillerini çok iyi yaptıkları için mi? Edebi kaideleri yerli yerince tatbik ettikleri için mi bu büyüklerin sözü bize tesir eder? Hayır. Onların sadırları menba-ı nur olmuştur. İçlerini nurlandırmışlardır. O sebepten dolayı kendilerine müracaat edildiğinde veya huzurlarına gidildiğinde kişi o sözlerle tanışmadan evvel onların manasıyla tanışır. O mana, o nur alışverişi olduktan sonra da artık ne olur? Frekans gibi dostlar. Siz cihaza elektrik gelmeden haber kanalını, izlediğiniz radyo kanalını dinleyebiliyor musunuz? En önce elektrik gelmesi lazım oraya. Elektrikten sonra frekansın da ayarlı olması lazım. Mesela bir insan radyoyu açmasa bile etrafında elektrik dolaşmaktadır. Frekanslar da dolaşmaktadır. Değil mi? O onunla tanışmıştır. Buna benzetebiliriz. Manevi şeyler de böyledir. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları adi cihazlar bile sinyallerini vesairesini, efendim wifi'sini, şusunu busunu, bluetooth'unu senin görmediğin halde senin üzerinden, tependen, içinden, dışından geçirebilecek bir kabiliyeti Allah onlara veriyor da Allah Teala'nın daima kendi seçtiği frekanslar ve dinlensin diye seçtiği o özel hususi nutuklar, onlar hiç boş yere nüfuz eder mi? Onların da nuru var. O nur en önce insana erişir. İşte Hazreti Pir'in sözüyle bakın ne kadar güzel uyuşuyor. Hani sine kâhem şerha şerha az firak, tabe goyem şerhi derdi iştiyak derken ki, sözü hatırlayın, üçüncü beyti hatırlayın. Sen en önce ben konuşurum sana anlatırım ama senin nur işleyebilecek, o derdi alabilecek bir sadrın olmazsa ben sana nasıl aktarayım? En önce sen bunun manevi bir alışveriş olduğunu anla. Eğer sen benim şeyleri anlattıklarımı sadece sözden ibaret zannedersen elbette anlayamazsın manasına geliyor. İşte burada da hakiki hikmet sahiplerinin, yani Allah'ın aşkıyla muhabbetiyle yakınlığa erişmiş, nifaktan, fitneden, dedikodudan kalpleri, sineleri azad olmuş bu kişilerin nurları sözlerinin önünde gider. Sonra da o sözler o karşıya nur nüfuz ettiği için o sadra, o sineye hemencecik iniverir ve tesir eder. Aslında sözün tesiri sözden evvel gelen nurun tesiriyledir. Evet. Şimdi şu sözde bitirelim. 185. söz. Rubbema barazatil hakaiku meksufetel envari iza lem yu'zen leke fiha bil izhari. Şayet açıklamaya mezun olmadığım bir durum varsa, bu durumda gerçekler, açıklanmaya müsaade edilmeyen bu gerçekler, nurları alınmış olarak ağızdan çıkar. Nurları alınmış olarak ağızdan çıkan bir söz, hak bile olsa fitne çıkartır. Nursuz konuşma, pirsiz söyleme. Senin rağbetin nuru olsun. Allah sizi nuruyla pür nur eylesin. Cenab-ı Hakk'ın nuruna, selametine, saadetine sizlere emanet ediyorum ve selam.
Ölümden korkmazam be hey yarenler, ölümden korkmazam be hey yarenler. Budur korkum yardan ki ayrılan be, budur korkum yardan ki ayrılan be. Ya hay ya hay, ya hay. Ya Leyla sırfar senin belinde, ya Leyla sırfar senin belinde. Varam Mecnun gibi dağa düşende, varam Mecnun gibi dağa düşende. Ölümden korkmazam be hey yarenler, ölümden korkmazam be hey yarenler. Budur korkum yardan ki ayrılan be, budur korkum yardan ki ayrılan be. Ya hay ya hay, ya hay ya hay.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.